Ayrım 7.
Boyları daha kısa, renkleri belirsiz, ağırlıkları yetersizdi. Bir yazı denemesi Ameni'nin kesin kanıya varmasına yetti. Kaçak imalatın merkezini ortaya çıkarmıştı. Keyfinden kabına sığamayan genç katip bekçinin yaklaştığını duymadı. Kafasına inen bir sopa darbesiyle yere yıkıldı. Bekçi Ameni'nin hareketsiz bedenini sırtlayıp yakındaki büyük çöplüğe bırakıverdi. Bu çöplükte biriken artıklar ertesi sabah erkenden yakılırdı. Meraklı delikanlı konuşma fırsatı bulamayacaktı. 14. Çöplerin kaldırılmasıyla görevli memur, henüz uyku mahmurluğunu üzerinden atamamış, küçük kızının elinden tutmuş onu sürüklüyor, Memphis'in kuzey mahallesinin henüz uyuyan sokaklarında ağır adımlarla ilerliyordu. Yönetim tarafından konulan sağlık kuralları uyarınca güneş doğmadan önce evlerin arasına yayılmış olan çöpleri yakması gerekiyordu. Bu tek düze, sıkıcı bir görevdi. Ama hem ücreti iyiydi, hem de insanda hemşerilerine yararlı olma duygusu uyandırıyordu. Memurun sorumlu olduğu bölgede çok pis iki aile vardı. Onları daha önce uyarmıştı ama durumda hiçbir düzelme görmediği için ceza vermek zorunda kalacaktı. İnsan oğlunun özünde olan bu tembelliğe karşı homurdanan memur, kızının elinden düşürdüğü bez bebeği yerden aldı ve onu teselli etti. İşleri bitince ona çok zengin bir kahvaltı hazırlayacak ve Tanrıça Net'in tapınağına bitişik bahçede ılgın ağacının gölgesinde mis gibi bir uyku çekeceklerdi. İyi bir rastlantı olarak pek fazla bir çöp birikmemişti. Elindeki meşaleyle çöpler çabuk tutuşsun diye birkaç noktayı ateşe verdi. Baba, ben büyük bebeği istiyorum. Ne dedim? Şuradaki büyük bebeği dedim. Küçük kız, insan şeklini andıran bir yığına doğru elini uzattı. Çöplerin arasından çıkmış bir kol görünüyordu. Onu istiyorum baba. İçine kuşku düşen adam, ayaklarının yanması pahasına çöplerin arasına girdi. Bir kol, bir delikanlının kolu. Büyük bir özen göstererek hareketsiz vücudu çöplerin arasından çıkardı. Genç adamın ensesinde kurumuş kan izi vardı. Dönüş yolculuğunda Ramses'in yanında babası yoktu. Seyir defterinde hiçbir eksik yoktu. Bu yazılanların tümü, Seti'nin hükümdarlığına 6. yılının başarılarını anlatacak olan yıllığa girecekti. Prens, katip giysilerini ve malzemesini terk ederek gemi tayfalarıyla senli benli yaşamayı ve geminin faaliyetlerine katılmayı yeğledi. Gemici düğümü yapmasını, dümen kullanmasını ve özellikle de rüzgarı öğrendi. Söylendiğine göre nasıl bir biçime sahip olduğunu hiçbir canlı varlığın bilmediği gizemli tanrı Amon, yelkenleri şişirerek yolcuları istenilen limana ulaştırmakla varlığını tanrısal bir açıklamayla belli etmiyor muydu? Her ne kadar hiç kimseye görünmese de var olduğunu gösteriyordu. Kralın oğlu kim olduğunu unuttuğu ve ayrıcalıklarından yararlanmadığı için geminin kaptanı da duruma uygun olarak davrandı. Bir tayfaya yüklenebilecek en ağır angaryayı onun sırtına yükledi. Ramses bu tutumu olağan karşıladı ve hiç yadırgamadan kürekçilerin sırasına oturdu. Kuzeye doğru gitmek, ırmak akıntılarını ve Mısır'ın cesur tayfalarını tanımasını sağlıyordu. Geminin su üzerinde kaymasını hissetmek, hızını artırmak için onunla uyum sağlamak Ramses için en yoğun zevk olmuştu. Böyle bir seferden dönüş büyük bir bayram olarak kabul ediliyordu. Memphis'in ana limanının rıhtımı üzerinde kalabalık bir topluluk onları bekliyordu. Denizciler ayakları yeniden Mısır topraklarına değer değmez, karşılayanların çiçek çelenkleri ve buz gibi soğuk biralarıyla karşılaştılar. Denizcilerin şerefine şarkılar söylendi, dans edildi. Cesaretleri ve onlara yol gösteren ırmağın iyilikleri övülerek yüceltildi. Bir kadının zarif elleri Ramses'in boynuna mavi kantaron çiçeklerinden yapılmış bir çelengi geçirdi. Güzel ise dik kafalı bir ifadeyle, "Bu ödül prens için yeterli olacak mı?" diye sordu. Ramses huysuzluk etmedi. "Kızgın olmalısın," dedi. Genç kadını kollarının arasına aldı, o da karşı geliyormuş gibi yaptı. Seni yeniden görmemin yaptığı kabalığı unutturacağını mı sanıyorsun? Suçlu değilsem neden olmasın? Aniden yola çıkmış olsam bile bana haber gönderebilirdin. Firavun'un buyruğuna uymak her şeyden önemlidir. Demek istediğin, Babam beni yanına alıp Cebel Silsile'ye götürdü. Üstelik bu bir ceza değildi. Güzel ise hemen yumuşadı. Onun yanında günlerce yolculuk ettin. Sana birçok konuda açılmıştır. Sandığın gibi değil. Yolculuk sırasında katip, taş kırıcı ve tayfa olarak hizmet gördüm. Peki senin yanında götürmesinin nedeni neydi? Bunu sadece o biliyor. Kardeşini gördüm. Senin gözden düştüğünü söyledi. Onun söylediğine göre güneye yerleşecek, önemsiz bir göreve atanacakmışsın. Kardeşimin gözünde her şey önemsizdir, yalnız kendisi hariç. Ama Memphis'e döndün. Ben sana aitim. Güzel ve zeki bir kızsın. Kral karısı olabilirdin. Bunun için gerekli niteliklerin ikisi de var sende. Şenar benimle evlenmekten vazgeçmiş değil. Neden tereddüt ediyorsun? Böylesi büyük bir geleceği reddetmek hiç de akıllıca bir şey değil. Ben akıllı olmak istemiyorum. Yalnızca sana aşığım. Ya gelecek? Sadece içinde yaşadığımız an beni ilgilendiriyor. Annem babam yazlıktalar. Villa boş. Orası saz kulübeden daha rahat olmaz mı? Ramses, güzel İset ile paylaştığı bu çılgın zevkin gerçek aşk olup olmadığını bilmiyordu. Ama bu pek de önemli değildi. Tensel zevki yaşamak ona yeterli görünüyordu. Sarhoş edici bu anların tadını çıkarmaktan, vücutlarının bir fırtınaya kapılmış tek bir vücut haline gelişini hissetmekten başka bir isteği olamazdı. İset okşamalarıyla onu uyandırmasını çok iyi biliyordu. Kendisine tutmak, uzanan elleri itmek, çıplak ve aşktan bitkin düşmüş bu kadını terk etmek öylesine güçtü ki. Güzel İset ilk kez evlenmekten söz etmişti. Prens hiçbir taşkınlık göstermeden buna karşı çıktı. Onunla birlikte olmaktan ne kadar hoşlanıyorsa, hayatlarını birleştirme düşüncesinden de o denli nefret ediyordu. Evet, yaşlarının genç olmasına rağmen ikisi de olgun birer insandı ve birleşmelerine engel olacak hiçbir şey yoktu. Ama Ramses böylesi bir serüvene atılmaya hazır hissetmiyordu kendini. İset ona sitemde bulunmadı ama kendi kendine onu ikna edeceğine söz verdi. Genç kadın Ramses'i daha yakından tanıdıkça ona olan güveni artıyordu. Aklı hangi yolu gösterirse göstersin, o içgüdüsünün sesini dinleyecekti. Kendisine böyle bir aşkı tattıran insan, yeri doldurulamayacak bir hazine, hiçbir zenginliğin erişemeyeceği bir değerdi. Ramses sarayların bulunduğu kentin merkezine gitti. Ameni onun dönüşünü sabırsızlıkla gözlüyor olmalıydı. Araştırmalarını sürdürüp bir sonuca varabilmiş miydi? Prensin dairesinin kapısının önünde silahlı bir polis vardı. Hayrola neler oluyor? Prens Ramses siz misiniz? Evet benim. Sekreteriniz bir saldırıya uğradı. Bu nedenle bana onu gözetim altında bulundurma görevi verildi. Ramses arkadaşının odasına koştu. Ameni başı sargılar içinde yatağına uzanmıştı. Başucunda bir hemşire duruyordu. Hemşire ses çıkarmayın dedi. Uyuyor. Prensi odanın dışına çıkardı. Ne yaptılar onu? Kuzey mahallesindeki bir çöplükte bulmuşlar. Görenler onu önce ölü sanmışlar. Yaşayacak mı? Doktor bu konuda iyimser. Hiç konuştu mu? Anlaşılmaz birkaç kelime söyledi. Verdiğimiz sakinleştirici ilaçlar acısını dindiriyor. Ama derin uykusunun süresini de uzatıyor. Ramses, polis müdürü güneyde bir soruşturma ile meşgul olduğu için onun yardımcısıyla görüştü. Müdür yardımcısı çok üzüntülüydü ama hiçbir bilgi vermedi. Olayın geçtiği mahallede hiç kimse saldırganı görmemişti. Arabacı konusunda da durum aynıydı. Hiç kuşkusuz ya ortadan kaybolmuş ya da Mısır'ı terk etmişti. Prens evine döndüğünde Ameni uyanıktı. Ramses'i görünce gözlerinde bir ışık parladı. Döndün demek, biliyordum. Sesi titrekti ama söyledikleri anlaşılıyordu. Kendini nasıl hissediyorsun? Başardım Ramses, başardım. Böylesi tehlikeli işlerin peşinden koşmayı sürdürecek olursan tek bir kemiğin sağlam kalmayacak. Kemiklerim sağlamdır, bilirsin. Sana saldıran kimdi? Hatalı mürekkep kalıplarının konduğu deponun bekçisi. Demek gerçekten başarmışsın. Gurur Ameni'nin yüzüne bir canlılık verdi. Ramses, bu deponun nerede olduğunu söyle. Tehlikeli bir yer. Yanına polis almadan gitme. Sen endişelenme, dinlenmene bak. Ne kadar çabuk ayağa kalkarsan bana o kadar çabuk yardım etmiş olursun. Amini'nin tarifi sayesinde Ramses, saldırının gerçekleştiği atölyeyi kolayca buldu. Güneş doğalı 3 saati geçtiği halde kapı kapalıydı. Kafası karışık olan Ramses mahalleyi dolaştı. Ama kuşku uyandıracak bir şey göremedi. Depo terk edilmişe benziyordu. Bir tuzaktan kuşkulanan Ramses akşam oluncaya kadar bekledi. Birçok gelen giden olmasına rağmen binaya giren olmadı. Yoldan geçen bir sakaya, "Bu atölyeyi biliyor musun?" diye sordu. "Orada mürekkep kalıpları yapılır. Neden kapalı?" "Kapısı bir haftadır kapalı. Garip bir şey." "Sahiplerine bir şey mi oldu?" "Bilmiyorum." "Peki burası kime ait?" "Burada sadece işçiler görünürdü, patronlar değil." "Malları kime teslim ediyorlardı?" "Bu benim bileceğim bir şey değil." Saka uzaklaştı. Ramses aynen Amini'nin uyguladığı stratejiyi uyguladı. Merdivenleri tırmandı, tahıl ambarının çatısından geçerek binaya girdi. Araştırma çok kısa sürdü. Depo bomboştu. Ramses öteki kraliyet katiplerinin eşliğinde Ptah tapınağına davet edildi. Ptah dünyayı insanlara vermek için yaratan tanrıydı. Her bir katip baş rahibin huzuruna çıktı ve en son yaptığı işlerin bir özetini sundu. Zanaatkârların başı onları sözü bir malzeme gibi kullanmaları ve nutuklarını bilgelerin öğretisine göre hazırlamaları için uyardı. Tören sona erince Sari eski öğrencisini kutladı. "Lalan olduğum için gurur duyuyorum. Kötü kişilerin senin aleyhinde yaptıkları dedikodulara rağmen bilgi yolunu izlediğin anlaşılıyor. Öğrenmeye hiç ara verme. Bir gün saygın bir kişi olacaksın. Bu kendi gerçeğine ulaşmaktan daha mı önemli?" Sari hoşnutsuzluğunu gizlemedi. "Sonunda uslandığın şu anda bile hakkında şaşırtıcı dedikodular duydum." "Hangilerini?" "Kaçak bir arabacıyı arıyormuşsun. Özel sekreterin de ağır bir biçimde yaralanmış. Bunlar dedikodu değil ki." "Bırak bu işlerle ilgililer uğraşsın. Polis senden daha yetkilidir. Sonunda suçluları bulacaktır, inan bana. Senin yapacak daha başka birçok işin var. Asıl önemli olan mevkine saygı duyman ve ona göre hareket etmendir." Annesiyle baş başa yiyeceği yemek çok ender ayrıcalıklardan biriydi. Ve Ramses bunun öneminin farkındaydı. Ana kraliçe çok meşguldü. Devlet işleriyle ilgileniyor, günlük ve mevsimlik dinsel törenlere katılıyordu. Sarayın başka bir yığın görevinden söz etmesek bile, kendisine ve yakınlarına ne yazık ki çok az zaman ayırabiliyordu. Kaymak taşından yapılmış tabaklar, küçük sütunlardan oluşmuş gölgelikli bir sundurmanın altındaki sehpaların üzerine konmuştu. Sarayda ya da başkentte gerçekleştirilen dinsel müzik faaliyetlerinden sorumlu Tuya, oğlu ile yiyeceği yemeğe Tanrı Amon'un kadın şarkıcılarını atamak için düzenlenen kuruldan çıktıktan sonra gelmişti. Üzerinde kırmalı keten elbise, boynunda da enli bir altın kolye vardı. Ramses annesine hayranlıkla karışık sınırsız bir sevgi duyuyordu. Hiçbir kadın onunla karşılaştırılamazdı. Hiçbir kadın kendini onunla karşılaştırma cesaretini gösteremezdi. Tuya kendi halinde bir ailenin çocuğu olmasına rağmen annesinden bir kraliçe olarak doğmuştu. Sadece o Seti'nin aşkına karşılık verebilir ve onun yanında Mısır'ı yönetebilirdi. Yemek, marul, salatalık, dana pirzolası, keçi peyniri, ballı yuvarlak pasta, buğday galetaları ve şaraptan oluşuyordu. Kraliçe öğle yemeğine çok önem verir, usandırıcı kişileri ve yalvar yakar bir şeyler isteyen kimseleri çağırmazdı. Bir havuzun çevresinde düzenlenmiş olan özel bahçesindeki huzurlu hava onu, aşçısının özenle seçtiği yiyecekler kadar besliyordu. Cebel Silsile'ye yolculuğun nasıl geçti? Taş kırıcıların olduğu kadar denizcilerin de çektikleri sıkıntıları yaşadım. Bu iki meslekten biri seni çekmedi mi? Babam izin vermedi. Baban kolay beğenmeyen bir hükümdardır. Senden daima verebileceğinden fazlasını ister. Benim hakkımda ne karar verdiğini biliyor musun? Bugün pek iştahın yok. Beni her şeyden habersiz bırakmak zorunda mısınız? Firavundan korkuyor musun? Yoksa ona güvenmiyor musun? Benim kalbimde korkuya yer yoktur. Bütün benliğinle sana teklif edilenlere sarıl. Geriye dönüp bakma. Üzüntülerini ve vicdan azaplarını unut. Kıskanç olma. Babanla geçirdiğin her anı tanrısal bir bağış olarak karşıla ve bunun tadını çıkar. Gerisinin ne önemi var? Prens tam kıvamında pişmiş, sarımsak ve otlarla tatlandırılmış dana pirzolasını yedi. Masmavi gökyüzünden bir ibis kuşu geçti. Yardımına ihtiyacım var. Polis beni oyalıyor. Bu çok ağır bir suçlama oğlum. Bunun bir yerden desteklendiğini sanıyorum. Elinde kanıt var mı? Hiçbir kanıt yok. Ben de bu nedenle sana başvuruyorum. Ama yasaların üstüne çıkamam ki. Sadece gerçek bir soruşturma açılmasını istesen yeter. Hiç kimse bana saldıran adama kimin para verdiğini bulmak istemiyor. Arkadaşım Amini atölyeyi buldu diye az daha öldürülüyordu. Mahalleden hiç kimse sanık aleyhinde tanıklık etmeye cesaret edemiyor. Demek ki önemli bir kişi onlara baskı yapıyor. Sen kimi düşünüyorsun? Ramses yanıt vermedi. Tuya, harekete geçeceğim diye söz verdi. 15. Firavun'un gemisi kuzeye doğru ilerliyordu. Memphis'ten yola çıkmış, Nil'in ana kolu boyunca gitmiş, sonra Delta'nın tam ortasına yönelen yan kollarından birine sapmıştı. Ramses'in gözü kamaşmıştı. Burası çöl değildi. Bu topraklar Horus'a aitti. Buna karşılık Set, ırmağın iki kıyısı boyunca çölde bir geçit açan ve kuraklıkla mücadele eden Mümbit Vadide hüküm sürüyordu. Delta'nın bu vahşi bölümü uçsuz bucaksız bir bataklığa benziyordu. İçinde binlerce kuş, papirüs ormanları ve balıklar vardı. Hiçbir kent, hiçbir mahalle görünmüyordu. Suların içinden yükselmiş tepeciklerde birkaç balıkçı kulübesinden başka hiçbir şey yoktu. Gün ışığı vadide olduğu gibi hareketsiz değildi. Denizden gelen bir rüzgar sazlıkları sallayıp duruyordu. Kara telli turnalar, ördekler, balıkçıl kuşları ve pelikanlar bu uçsuz bucaksız toprakları paylaşıyordu. Yılan kavi kanallar bataklığın derinliklerinde kayboluyordu. Bir köşede bir misk kedisi, yalı çapkını kuşunun yuvasındaki yumurtaları mideye indiriyor, biraz ötede bir yılan, çevresinde rengarenk kelebeklerin uçuştuğu bitki yığınının içine dalıyordu. İnsanoğlu henüz bu toprakları fethetmemişti. Gemi bu bölgenin değişken yapısına alışık kaptanın dikkatli yönetimi altında daha yavaş ilerlemeye başladı. Ülkenin efendisi 20 deneyimli tayfa ile birlikte geminin provasında ayakta duruyordu. Oğlu gizlice onu seyrediyordu. Babasının heybetli görünüşü onu büyülemişti. Seti Mısır'ın canlı simgesiydi. O Mısır'ın ta kendisiydi. 1000 yıllık geçmişe dayanan bir sülaleden geliyordu. Tanrı'nın büyüklüğünün, insanoğlunun küçüklüğünün farkındaydı. Halkının gözünde Firavun gizemli bir kimseydi ve onun asıl ülkesi yıldızlarla bezenmiş gökyüzüydü. Yeryüzünde bulunuşu ahiretle aradaki ilişkiyi sağlıyordu. Bakışları halkına öbür dünyanın kapılarını açıyordu. Şayet o olmasaydı, ırmağın iki yakasında barbarlar hüküm sürerdi. Onun sayesinde gelecek sonsuza kadar güven altındaydı. Geminin hangi amaçla yola çıktığını bilmemekle birlikte Ramses, daha önceki gibi bu seferinde seyir defterini tutuyordu. Ne babası ne de tayfalar ona bu konuda bilgi vermişti. Prens belirsiz bir endişe içindeydi. Sanki gizli tehlikeler gemiyi tehdit ediyordu. Her an suların içinden bir canavar çıkacak ve gemiyi yutuverecekmiş gibi geliyordu ona. İlk yolculuğunda olduğu gibi Seti Ramses'e, güzel İset ile Amini'ye haber verme zamanı bırakmamıştı. Ramses genç kadının öfkesini, arkadaşının endişesini düşünüyordu. Ama ne aşk, ne de arkadaşlık, babasının onu götürmek istediği yere gitmesini engelleyemezdi. Önlerinde küçük bir kanal açıldı. Geminin ilerleyişi daha bir rahatladı. Gemi otlarla kaplı küçük bir adaya yanaştı. Adanın üzerinde ağaçtan yapılmış garip bir kule vardı. Kral ip merdivenden iskeleye indi. Ramses de babasını izledi. Firavun'la oğlu çitle çevrili kulenin tepesine çıktılar. Kulenin tepesinden bakınca gökten başka bir şey görünmüyordu. Seti öylesine dalgındı ki Ramses ona soru sormaya cesaret edemiyordu. Birden Firavun'un bakışları canlandı. Bak Ramses, iyi bak. Maviliklerin en üstünde sanki güneşe dokunuyormuş gibi görünen bir göçmen kuş sürüsü V biçiminde bir uçuş düzeniyle güneye gidiyordu. Seti, bu kuşlar bilinen dünyanın ötesinden geliyor, dedi. Tanrıların her an bir varlığa can verdikleri sonsuzluktan. Tanrılar güç okyanusunda oturdukları zaman insan başlı kuş biçimine girerler ve ışıkla beslenirler. Sonsuzluğun sınırını aşıp dünyaya geldikleri zaman bir kırlangıç ya da başka bir göçmen kuş kılığına girerler. Onları hayranlıkla seyretmeyi unutma. Çünkü onlar bizim yeniden doğan atalarımızdır ve güneşten bizi ateşiyle yakmaması için yardım dilemektedirler. Firavun'un düşüncesini onlar ilham eder ve onlar öyle bir yol çizerler ki insan gözü o yolu göremez. Gece olup yıldızlar parlamaya başlayınca Seti oğluna göğü öğretti. Ona yıldız kümelerinin adlarını, yorulmak nedir bilmeyen gezegenlerin hareketlerini, güneşle ayın nasıl hareket ettiğini, gökyüzündeki dekan bölgelerinin önemini açıkladı. Firavun iktidarını evrenin sonuna dek götürmek zorunda olan kişi olduğuna göre, dünyanın her bölgesinde gücünü hissettirmeliydi. Ramses bütün benliğiyle babasını dinliyordu. Babasının ona sunduğu bu bilgiyle tek bir kırıntısını ziyan etmeden içini dolduruyordu. Tan yeri çok çabuk ağardı. Bitkilerin bolluğu ve sıklığı nedeniyle kraliyet gemisi ilerleyemiyordu. Seti, Ramses ve dört tayfa, mızrak, cirit ve yayları alarak papürüs ağacından yapılmış hafif bir kayığa bindiler. Kürekçilere gidecekleri yönü Firavun gösteriyordu. Ramses, vadiyle uzaktan yakından bir benzerliği olmayan, bu bambaşka dünyada kendini sarhoş olmuş gibi hissediyordu. İnsanla ilgili hiçbir iz yoktu burada. Boyları 8 metreyi bulan papürüsler bazen güneşi maskeliyorlardı. Şayet vücudu yağlı bir merhemle kaplı olmasaydı, prens binlerce böcek tarafından yenilip yutulurdu. Hareket halindeki bu böceklerin gürültüsü kulakları sağır ediyordu. Su içindeki oluşmuş bir ormanı geçtikten sonra kayık, ortasında iki adacığın yükseldiği bir gölcüye ulaştı. Firavun, "Bu iki ada Kutsal Pe ile Depin kentleri," diye açıkladı. Ramses şaşkın bir ifadeyle, "Kentleri mi?" diye sordu. "Bu kentler hak bilir ruhlara tahsis edilmiştir. Onların kentleri doğanın kendisidir. İlk hayat okyanustan fışkırdığı zaman suların içinden çıkan toprak parçası biçiminde göründü. İşte bu gördüğün iki adacık kutsal topraklardır. Tanrılar burada oturmaktan hoşlanırlar." Ramses babasının yanında kutsal kentlerin toprağına ayak bastı ve sazdan yapılmış basit bir kulübeden oluşan tapınağın önünde saygı duruşunda bulundu. Tapınağın önünde tepesi sarmal biçiminde yontulmuş bir sopa duruyordu. Kral bu sopayı gösterip, "İşte görevin simgesi," diye açıkladı. Herkes kendi nefsiyle ilgilenmeden önce yaşamdaki görevini bulmak ve gerçekleştirmek zorundadır. Firavun'un görevi ise tanrıların en başta gelen kulu olmaktır. Bir firavun sadece kendi yararına çalışmayı düşünecek olursa despot bir kraldan başka bir şey olamaz. Sazlığın içinde yollarına devam ettiler. Çevreleri sayısız güçlerin etkisinde sürekli değişiyordu. Bu kaos içinde rahat olmak olanaksızdı. Her an tetikte olmak gerekiyordu. Sadece Seti kendini hiçbir heyecana kaptırmamış görünüyordu. Sanki sırrı çözülemez doğa onun iradesi önünde eğiliyordu.